Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog yeni bir podcast konseptiyle karşınızda. Neuroblog haber bültenine hoş geldiniz. Ben Meriç. Bugün Oğuzhan ve Eris'le sizler için derlediğimiz haberleri anlatacağız. Tabii siz bizi çok tanımıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ben kendimden başlayayım. Iowa State Üniversitesi'nde biyokimya doktorası yapmaktayım. Genel olarak CRISPR sistemleri üzerine çalışıyorum. Umuyorum ki bu yeni konseptimizle düzenli bir şekilde karşınızda olacağım. Eris, seni tanıyalım.
Merhaba, ben ODTÜ Psikoloji mezunuyum. Şu anda Bioenformatik Enstitüsü'nde yüksek lisans yapıyorum. Ben de Neuroblog'a 2018 döneminde girdim. Kısa bir ara vermiştik, biraz pandeminin de etkisiyle. Tekrar burada olmak çok güzel.
Teşekkürler Eris. Oğuzhan, seni de tanıyabilir miyiz?
Merhaba herkese. Ben Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklarında asistan doktor olarak çalışıyorum. Yani tıp fakültesine girdiğimden beri her zaman nörobilime, nörolojiye özellikle çok yoğun ilgim vardı. Şu an yani profesyonel olarak enfeksiyon hastalıkları alanında çalışsam da özellikle nörobilim, sinir bilim yani popüler nörobilim alanındaki çalışmaları takip ediyorum. Günceli yakalamaya çalışıyorum. Bizim aslında hepimiz zaten üçümüz de birlikte başlamıştık. Söylemen 2018 yılında bir süre ara verdik ama şimdi tekrardan daha yeni bir şekilde, yenilenmiş bir şekilde daha büyük bir motivasyonla bu podcastlerle karşınızda olacağız.
Evet, pandemi biraz ket vurmuştu. Yoksa gayet aktif bir şekilde devam ediyorduk. Ayrıca evet, yani ben de sinir bilime günceli takip ederek kendi sinir bilim aşkımı devam ettiriyorum. Aramızda herhalde sinir bilime yakın olan Eris. Yani böyle bir interdisipliner bir grup olduk.
Aslında sinir bilimin de güzelliği biraz burada diye düşünüyorum. Çünkü çok zengin ve çok geniş bir alan. Birçok şeyi kendi içinde barındırabilen, birçok disipline yer açmış bir alan bence kendi içinde. Ve farklı bakış açıları da bu alanı zenginleştirmeye devam ediyor.
Evet, çok doğru, çok güzel bir noktaya değindin. Öyleyse ben biraz konseptimizden bahsedeyim. Şu anki planlarımız 2 haftada bir bu yayını yapmak ve o 2 hafta içindeki bilimsel gelişmeleri derlediğimiz bizim için önemli olan haberleri sizlerle paylaşmak. Tabii nörobiyolog olduğumuz için sadece nörobiyoloji haberleri, sinir bilim haberleri beklemeyin. Ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün de 6 tane haberle karşınızdayız. 2 tanesini Eris, 2 tanesini Oğuzhan, 2 tanesini de ben anlatacağım. Oğuzhan, senin 2 haberinin başlığıyla bir başlayabilir miyiz? Ne anlatacaksın bugün bize?
Benim anlatacağım çalışmalar aslında hani uzun vadede nörodejeneratif hastalıklara ışık tutabilecek çalışmalar. Bir tanesi farelerin beyninin daha kaliteli şekilde görüntülenmesiyle alakalı. Diğeri de beyindeki hücreler arasındaki yeni keşfedilmiş olan bir madde aktarım süreciyle alakalı 2 farklı çalışma anlatacağım.
Çok güzel. Eris, senden neler dinleyeceğiz bugün?
Ben de bugün aslında 2 farklı uçtan 2 haber sunacağım size. Bir tanesi hafızayla ilgili süreçlerle ilişkilendirilmiş PKMZ isimli bir gen ve onun ürettiği proteinin DNA metilasyonuyla olan ilişkisi ve bunun etkileri üzerine. Bir diğer haber ise embriyonik dönemdeki organ gelişimini, embriyo gelişimini inceleyen yeni bir çalışma.
Çok güzel. Bende de 2 tane çalışma var. Bir tanesi yaşlanmayla birlikte protein üretimindeki oluşan hataların temel nedenini bulunduğunu, yani daha doğrusu oraya işaret edilen bir çalışma, oraya işaret edildiğini gösteren bir çalışma. Bir diğeri de mikropların genomundaki yeni keşfedilen 30 bin virüsün orada ne işe yaradığı, niye orada olduğunu anlatan bir haber. Öyleyse ben başlıyorum. İlk haberimiz, biraz önce de bahsettiğim gibi, yaşlanma sürecinde protein üretiminde ortaya çıkan problemlerin temel nedenini gösteren bir çalışma. Tabii yıllardır yaşlanmayla dokuların, hücrelerin, organların yetilerini kaybettiğini biliyoruz. Bunun üzerine göstermiş birçok araştırma var tabii ki. Ve bunun sebebinin de yine protein üretimindeki problemlerin olduğu da tahmin ediliyordu. Fakat hangi aşamada problem olduğu çok bilinen bir şey değildi. Onun üzerine birçok tartışma devam ediyordu. Köln ve Göttingen Üniversitesi'nden 6 tane araştırma grubu ve 26 bilim insanı yaptığı çalışmada aslında protein üretimi esnasındaki ilk adımlardan birisi olan transkripsiyon mekanizmasının hızlandığı Fakat üretilen mesajı RNA'nın son derece üstünkörü bir şekilde üretildiğini gösteriyorlar burada. Şimdi ben biraz transkripsiyon mekanizmasından bahsedeyim sizlere. Bizim bütün proteinlerimiz, bütün bilgilerimiz DNA'mızda kodlanmış durumda. Ama ne var ki DNA'dan doğrudan protein elde edemiyoruz. Bu DNA'ların RNA'ya çevrilmesi gerekiyor ve ilk adım transkripsiyon. Transkripsiyonda DNA'daki kodlar öncül mesajı RNA denilen bir yapıya dönüştürülüyor ve bu yapının içinde intronlar ve egzonlar mevcut. Egzonlar bizim asıl bilgilerimizin kodlu olduğu nükleik asit dizileri. Ve splicing aktivitesiyle intronlar uzaklaştırılıyor, egzonlar bir araya getiriliyor ve mesajı RNA oluşuyor. Mesajı RNA da tRNA ile etkileşim haline geçerek amino asit dizilerinin oluşmasını ve proteinin yapısının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu süreç tabii çok kritik ve bilim insanları yaşlanma esnasında bu sürecin hızının arttığını ama oluşan mRNA'da problemlerin olduğunu göstermiş. Nasıl problemler? İşte bu mutasyon oluşabilir. Splicing aktivitesindeki yanlış intron silinimleri, belki egzonun yanlış silinimi olabilir. Bu tarz problemlerle ortaya çıkan proteinlerin ya işlevini tamamen kaybetmesi ya da bir kısmını kaybetmesi ve bir diğer kısmının işlevini devam ettirmeye çalışması sonucu oluşan aktivite bozuklukları olduğunu söylüyorlar. Ve diyorlar ki beslenmeye dikkat ederek beslenmenin tekrar gözden geçirilmesi ve düzene oturtulmasıyla aslında bu süreç yavaşlatılabilir. Yani yaşlanma süreci yavaşlatılabilir ve daha sağlıklı bir yaşlanmaya katkıda sağlayabiliriz diyorlar. Aslında bu çalışma gerçekten çok güzel ve büyük bir çalışma. Kendilerinin de söylediği gibi bu kadar büyük bir çalışmayı bir grup sadece yapamazdı ve 26 bilim insanı ve 6 grubun birleşimiyle yapabildiler. Neden büyük olduğunu da anlatayım. Bu ekip fareler, nematotlar, meyve sinekleri, sıçanlar ve insanlar üzerine 5 farklı hayvan türü üzerinde yapıyorlar bu çalışmayı. Ve hepsinde aynı sürecin işlediğini gösteriyorlar. Bunda bütün hayvanlar alemine genelleyebileceğimizi iddia ediyorlar. Daha önemli kısmı şu, tabii protein üretiminin neden hatalı olduğunun bir göstergesi ama mesela bu splicing aktivitesindeki hangi aşamada problem olduğu, işte mRNA'nın mı daha stabilitesini kaybettiğini yoksa DNA'nın stabilitesini kaybetmesinden dolayı mı mRNA'nın düzgün üretilemediğini hiçbirini daha bilmiyoruz ve birçok yeni konuya, birçok yeni çalışmaya ön ayak olacak. Zaten ekibin bu güzel çalışması Nature'da yayınlanmış. Sanırım benim bu haber hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Gerçekten sonraki çalışmaları ben heyecanla bekleyeceğim. Sizlerin bir yorumunuz, bir sorunuz var mı haber hakkında? Eğer yoksa Eris'in haberiyle devam edebiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü o da yanlış hatırlamıyorsam transkripsiyon üzerinden bir şeyler anlatacak bize.
Evet, aslında bu çalışmanın da temel kavramlarından biri benim anlatacağım çalışmanın. Öncelikle bir genel olarak ne yapmışlar size onu özetleyeyim. TKMZ dediğimiz bir gen ve bunun aynı isimde ürettiği bir protein var. Bu protein neden önemli, bu gen neden önemli derseniz uzun süreli hafıza formasyonuna dahil olan bir gen bu. Ve beyinde bunun azalması Alzheimer'la, depresyonla, yaşlanmayla ve diğer hafıza problemleriyle de ilişkilendirilmiş. Fakat tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz bu genin tabii ki hala. Bu ekip DNA metilasyonu dediğimiz bir sürecin bu PKMZ ifadesi, ekspresyonu üzerindeki etkisinden bahsetmişler çalışmalarında. Bu çalışmada epigenetik kullanılmış, yani çevresel uyaranların DNA sekansını değiştirmeden nasıl gen ifadesini aktive ettiği veya baskıladığı, inhibe ettiği üzerine çalışmışlar. Bu alanda da yaygın kullanılan tekniklerden biri az önce bahsettiğim metilasyon tekniği. Bu teknik genin belirli bölgelerine eklenen metil grupları sayesinde transkripsiyon diye az önce Meriç'in bahsettiği sürecin engellenmesi üzerine kurulu. Böylece protein sentezlenemiyor. Merkezi sinir sisteminde de Krebs isimli bir protein var. Bu protein normal koşullarda az önce bahsettiğimiz PKMZ geninin bir bölgesine bağlanıyor. Ve bağlandığı andan itibaren proteinin ifade edilmesini, transkripsiyon olmasını ve protein üretilmesini sağlıyor. Fakat yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu gen parçasının hipermetilasyonu, yani DNA metilasyonunun çok çok aşırı düzeylerde gerçekleşiyor olması, Krebs proteininin bağlanmasını engelliyor. Dolayısıyla transkripsiyonu ve protein üretilmesini engelliyor. süreç sonunda bize iki önemli soruyla bu çalışmayı sunmuşlar. Bunlardan ilki, bu metilasyon sürecinin gen ifadesini etkiliyor olması aslında büyük bir olay ve birçok hastalık içinde kritik olabilecek bir noktada duruyor şu anda. Çünkü bu PKMZ dediğimiz gen ve onun ürettiği protein, bahsettiğim gibi Alzheimer ve diğer hafıza bozukluklarıyla ilişkilendirilmişken, benzer bir durum başka genler ve başka proteinler için de geçerliyse bu hastalıkları incelerken metilasyon süreçlerini de gözden geçirmemiz gerekiyor demek oluyor bu. İlk sorumuz aslında DNA metilasyonu başka genleri de etkiliyor mu? Bunu öne sürmüşler ve ilerleyen çalışmalarda bunun araştırılabileceğini söylemişler. İkinci sorumuzsa tabii ki bu genin çalışma prensipleriyle alakalı. PKMZ ne iş yapar, nasıl çalışıyor, hafızayı nasıl etkiliyor, nasıl dahil oluyor bu sürece? Henüz detaylı bir açıklamamız yok. Fakat bazı antidepresanların hayvan modellerinde bu genin ekspresyonunu iyileştirebildiği, restore edebildiğini görmüşüz. Bu çalışmalarda DNA metilasyonuyla ilgili bir veri yok. Fakat bu da bize ipucu olabilecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor bu çalışmada.
Yani çalışma şu an için çok büyük bir buluş olmayacak olsa da önümüzdeki çalışmalara yol açacak ve anlamı daha sonra ortaya çıkacak diye düşündüm ben şu anda.
Tabii şey anlamında büyük. DNA metilasyonunun o genin ifadesine bir regüle işlevi olması, bir düzenleyici işlevi olması açısından önemli ve bunun hastalıkları etki edebilecek olması noktasında gerçekten önemli. Ama mekanizmasını çözemediğimiz çok fazla şey var şu anda.
Evet, anladım. Umuyorum ki en kısa zamanda çözerler ve birçok kişiye deva olurlar. Şimdi o zaman sırada Oğuzhan var. Oğuzhan, senin haberini de dinleyebiliriz.
Benim anlatacağım haber Duke Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma. Farelerin beynini çok daha kapsamlı, çok daha detaylı şekilde MR aracılığıyla görüntülemişler ve incelemişler. Şimdi bunu nasıl yapmışlar peki? Gerçekten okuyunca hani hayret etmemek, insanlar neler yapıyor, neler yapıyor abi bunlar demek hani çok elde de değil yani açıkçası. Şöyle bir MR tarifi vereceğim size. Bizim klinik hayatta kullandığımız için MR'lar 1,5 testte ya da 3 testte oluyordu. Yapılan çalışmada 9,4 testte bir MR kullanmışlar. Zaten genelde bizim 3 testte MR'lar bile halkımızın MR ihtiyacını da çok karşılayamadığı için yenik düşüyor, bozuk oluyor genelde. Aynı zamanda da 100 kat klasik standart bir MR'dan 100 kat daha güçlü bir gradyan sarmal seti kullanmışlar. Bu gradyan sarmal set dediğim şey de bu MR'ın içine girdiğiniz zaman böyle tar diye insanı böyle anksiyete sokacak bir ses çıkartan şey aslında bu set. Ve aynı zamanda 800 tane de dizüstü bilgisayarın gücüne eşit bir bilgisayar kullanmışlar. Bu üçünü bir araya getirip toplamda standart bir MR görüntüsüne göre 64 milyon kat daha keskin, daha kaliteli bir görüntü elde etmişler. Yani o kadar küçültmüşler ki piksel boyutunu böyle 5 mikron boyutuna kadar düşürmüşler. Bahsedebildiğim şeyi gerçekten kafamızda nasıl canlandırabiliriz? İşte ilk video oyunlarında çıktığı zamanları düşünün. Hani böyle işte Super Mario'ların falan, Pac-Man'lerin o piksellerinin kalitesini düşünün. Bir de şimdi günümüzdeki bu 4K Ultra HD işte televizyonların, bilgisayar oyunlarının vesaire bir kalitesini düşünün. İki kefeye koyduğumuzda aslında elde edilen kalite farkı bu yani şu anda. Yani burada temel olarak beyne böyle mikroskopla bakmaktan bahsediyoruz. Bunun devamında ne yapmışlar peki? 3 boyutlu bir manyetik rezonans histolojisiyle birlikte light sheet mikroskopisinin görüntülerini üst üste koymuşlar. Bu light sheet mikroskopisinin de burada hani önemli bir rolü var aslında. Neden önemli burada? Bu light sheet sistemi bir floresan görüntüleme yöntemi. Aslında bizim mikrobiyolojide de kullandığımız böyle antijen antikor işaretleme gibi belirli spesifik hücre yapılarını işaretleyerek onların parlamasına yol açıyor. Ya bu ne demek oluyor? Mesela işte beynin dopamin salgılayan hücrelerini biz orada daha spesifik bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu çok kapsamlı da 64 milyon kat daha keskin olan görüntüyle bunu birleştirince hücrelerin hem anatomik yapısını daha detaylı şekilde görüntüleyebiliyoruz hem de bunların işlevi konusunda daha faydalı bilgiler edinebiliyoruz aslında. Şimdi peki biz hani bununla ne yapabiliriz? İşte farklı çalışmalarda artık yani hem fare modellerinin hem de işte insan modellerinde özellikle beyin yapısının yaşlanmanın geciktirilmesiyle birlikte daha uzun yıllar yaşatılabildiğini görmüştük farklı çalışmalarda. Şimdi bununla neler mi yapabiliriz? Yani bununla birlikte işte farenin yaşlanmasının gecikmesiyle beraber nöronların bu yaş aldıkça özellikle işte hafıza nöronlarının nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini görebiliriz. Bu çalışma yapan araştırmacılar hemen bir Alzheimer modeli oluşturmuşlar tabii. Bakmışlar ki belirli bölgelerde Hani keşke bunu şu an işte podcast tonunun biraz dezavantajı bir görüntüsünü koyabilsek de görseniz onu. Ama yani YouTube'a işte 64 milyon kat daha keskin görüntü yazdığı zaten çıkacak. Yani orada böyle parlayan farklı farklı rengarenk sinir demetlerinde belli noktalarda dikkate değer bozulmalar olduğunu görmüşler. Yani bu bize neyi gösteriyor aslında? Biz bu hastalık modellerini daha iyi anlayabiliriz. Özellikle demansa yol açabilecek nörodejeneratif hastalıkların modellerini daha iyi anlayabiliriz. Bu hastalık yolaklarını daha iyi anlarsak belki de nöral ağları daha erken tespit edebiliriz. Yani bu anlama geliyor. Yani sadece nörodejeneratif hastalıklar açısından da değil aslında. Belirli bir şekilde beynin belirli hücre grubu tümöral bir şekilde çoğaldığı zaman biz bunu erkenden görebilirsek bu açıdan da belki erken tanı imkanı doğurabilir bize. Yani erken tanı da sonuçta hayat kurtaran bir şey diyerek yani bu çalışmayı da bu şekilde özetleyebilirim. Görüntü modellemelerinin tabii pratik hayata girmesi ne kadar sürer? Bunu sonuçta farelerde yapmışlar. İnsanlar da bunu ne zaman yaparlar? Bunu takip etmek lazım. Bu çok yakın zamanda olacak gibi durmuyor şu aşamada.
Ağzına sağlık, çok güzel özetledin. Yani yine de bir noktada beynin daha detaylı görüntülerini elde etme şansımız olacak diye yorumladım ben bu haberi. Şimdi haber sunma sırası bende. Bu haberimizde genomdaki kaçak yolculardan bahsedeceğiz. Şimdi Innsbruck Üniversitesi'nden bir ekip polinton benzeri virüsler arıyorlar bir gölde. İşte bu virüslerin hangi canlıyı nasıl enfekte ettiğini bilmedikleri için de göldeki bütün mikropları toplayıp genomlarını analiz ediyorlar. Tabii ellerine çok büyük bir dataset var ve Leo isimli bir yüksek performans bilgisayar kümesi kullanıyorlar bu işlemeyi yapabilmek için. Ama bu mikropların genomunda daha önce rastlanmamış, daha önce keşfedilmemiş 30 binden fazla virüsün DNA'sına rastlıyorlar. Şimdi aradıkları şey başka, buldukları şey başka. Tabii bu virüsler aktif değil ama aktive olabilir ve mikrobu enfekte edebilir. Ya da diyorlar ki belki de bu mikropları koruyor. Bu virüs DNA'ları şimdi nasıl koruyor olabilir? Bu bulunan virüs DNA'ların çoğu virofaj dediğimiz virüs türünden. Bu virüsler konakladığı canlıya dev bir virüs girdiğinde sadece kendini üretebiliyor. Yani o giren dev virüsün sistemini kullanıyorlar kendini üretebilmek için. Ve o dev virüsün sistemini kullandıklarında da dev virüs üreyememeye başlıyor. Yani kendini üretemiyor ve mikrobun popülasyonuna zarar veremiyor. Bu durumda da bu virofajlar, bu DNA'da, genomda bulunan virofajlarda popülasyonun böylece korumuş oluyor. Şimdi bunu tek bir mikrop üzerine düşünecek olursak belki de o virofajlar o mikrobu öldürüyor ama dev virüsün popülasyona yayılmasını engelliyor. Ve tabii bir diğer enfekte ettiği mikrobun içinde dev virüsü yoksa o kendini üretemiyor ve sadece DNA'sına, genomuna giriyor mikrobun. Ve böylece de mikrop popülasyonunun hayatta kalma yetisi artıyor. Şimdi evrimsel açıdan düşünecek olursak çok büyük bir avantaj o popülasyon için. Ayrıca bu virofajlara parazitik diyorlar. Ben bir internetten biraz baktım ama şu örnekte gayet mutualistik bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz popülasyon bazında. Yani tabii 30 bin yeni virüs DNA'sı bulunması, işte yeni virüslerin keşfedilebilecek olması ekibin de dediği bu. Yani biz bunu yanlışlıkla keşfettik ama çok yeni virüsler görebiliriz. Çok yeni virüs türleri ortaya çıkabilir. Beni daha çok etkileyen kısımsa tamamen yanlışlıkla bulunmuş olması. Yani bu birçok bilimsel buluşta zaten duymuşsunuzdur. İşte mesela antibiyotiğin bulunması da böyle bir şey. Tamamen şans eseri bulunuyor. Bu da böyle bir buluş ve gerçekten çok etkileyici geldi bana bu kısım. Daha yani çalışmanın kendisinden çok ben hikayesinden etkilendim. Tabii ekip çok detaylı bir araştırma yapmamış bunun üzerine. Hani hemen yayınlamayı tercih etmişler. Ve sonraki adımlarda daha fazla mikrobun genomuna bakıp daha fazla değişik virofajlar, belki de çok değişik virüs türlerini keşfedebileceğimizi söylüyorlar. Yani gayet ucu açık, güzel sonuçlar elde edebilecek bir çalışma ve diğer çalışmalara da yol açabilecek.
Yani burada şöyle bir ekleme yapabilirim.
Tabii.
Şimdi bu virofajlarla alakalı bunlar hani aslında çok da eski kavramlar değil. Bunların günümüzde standart antiviral tedaviyle çok da çözümü olmayabilecek farklı virüs hastalıklarında kullanımı olabileceğine dair de farklı teoriler var. Ama hani benim henüz okuduğum literatürde bununla alakalı bir çalışma yok. Herhangi bir randomize kontrol yapılmış bir çalışması da yok. Ama yine de umut vaat ediyor kısmı kesinlikle doğru. Pek çok viral hastalığında standart bir spesifik daha doğrusu bir antiviral tedavisi yokken belki de ileride bunları da kullanabiliriz artık. Günümüzde bazı bakteriyel hastalıklarda farklı bakteriyofaj tedavileri daha sık kullanılmaktayken bunları da görebilir miyiz? Bakalım, görebiliriz diye yorum yapabilirim.
Ağzına sağlık Oğuz. Güzel yorum için de teşekkürler. O zaman şimdiki haberimizi Eris'te, değil mi?
Evet, ben de. Ben ikinci bir haber olarak size insan embriyosunun gelişimi ve erken dönem organ formasyonu üzerine yapılmış bir şeyden bahsedeceğim. Tabii sizin de tahmin edebileceğiniz üzere etik sebeplerle bu alan büyük ölçüde keşfedilmemiş. 6 Nisan'da Cell Stem Cell isimli bir jurnalde yayınlanan bir çalışmada ilk kez maymundan alınan embriyonik kök hücrelerden embriyo benzeri yapılar oluşturulabildiği raporlanmış. Bunu Çinli bir ekip yapmış ve bu ekip bununla da kalmamış açıkçası. Bu yapıları dişi maymunların rahmine yerleştirmişler ve bunun sonucunda hamileliğe benzer hormonal tepkiler oluştuğunu gözlemlemişler. Peki bütün bunları nasıl yapmışlar? Makak embriyonik kök hücrelerine hücre kültüründe bir miktar büyüme hormonuna maruz bırakmışlar. Oluşan embriyo benzeri yapıların, yani bir diğer ismiyle blastoidlerin, doğal yollardan oluşanlarla benzer morfolojiye sahip olduğunu görmüşler. İlerleyen aşamalarda hatta amniyo ve yolk kesesi gibi normal gebelikte de oluştuğunu gördüğümüz yapılar da oluşmaya başlamış. Hatta ve hatta bizim organlarımızın, sistemlerimizin özelleşerek geliştiği 3 temel germ tabakası dediğimiz tabakalar da oluşmaya başlamış. Bu aşamadan itibaren bu yapıları almışlar ve 8 dişi maymunun rahmine yerleştirmişler. Bu blastoidlerden 3'ü tutunmayı başarmış rahme. İlerleyen aşamalarda hatta hamilelikle ilişkilendirilen progesteron gibi, koriyonik gonadotropin gibi hormonlar tetiklenmiş. Bunları da gözlemleyebilmişler. Yani takdir edersiniz ki küçük bir örneklem ve küçük sayılar ama çok çok önemli gelişmeler bunlar aslında. Hatta ve hatta gebelik keseleri bile oluşmuş. Fakat bu yapılar fetüs aşamasına geçemeden, buna dönüşemeden yaklaşık bir haftalık bir süreçte ortadan kaybolmuşlar. Genel olarak söylemem gerekirse gerçekten önü açık ve başka projelere de ilham olabilecek bir çalışma. Aynı zamanda sinir bilim açısından ele alacak olursak anne karnında belki gelişimini gözlemleme fırsatı tanıyacak bize birçok hastalığın. Şizofreni gibi, otizm gibi çok farklılık ve bozukluk. Anne karnında nasıl ilerlediğini, embriyonik süreçte bir farklılık olup olmadığı, moleküler düzeyde belki bir şeylerin nasıl işlediğine dair bize fikir verebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama daha tabii her şey çok yeni, çok bebek. Fakat cesur bir çalışma bence.
Evet, cesur bir çalışma. Yine yıllar önce CRISPR bebekleri başlıklı sükse yaratan çalışma da Çin'den gelmişti. Tabii bunu maymunlar üzerinde yapmışlar. Ne diyorsun, insanlar üzerinde yapılmış mıdır çoktan? Yapacaklar mıdır bizim haberimiz olmadan?
Yani şimdilik maymunlardan ilerlemeleri zaten bize daha yakın oldukları için birçok noktada güvenli bir tercih olmuş diye düşünüyorum. Fakat belki ilerleyen aşamada tabii ona göre etik kurallar, uygulamalar ya da gönüllülük esası bilemiyorum artık o kadarını. Nasıl ilerleyecektir? Ama mutlaka bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum.
Yani evet, heyecan verici bir çalışma. Umarım etik problemlerin üstesinden gelebilirler. O zaman son haberimiz de Oğuzhan'da.
Şimdi ben bu diğer haberimi yine aslında bu çalışma bir fareler üzerinde yapılmış çalışma. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılmış. Beyin hücreleri arasındaki farklı yeni bulunan bir madde transferinden bahsediyor. Ve aslında bu araştırma grubu ilk etapta bir oligodendrosit soyundan gelen farklı hücrelerin ne işe yaradığını, bunların ne gibi görevleri olduğunu araştırmaya çalışıyorlarmış. Bunu da yeni nesil bir floresan işaretleme yöntemiyle yapmaya çalışıyorlarmış. Bunu yaptıkları sırada oligodendroglialara özgü farklı çekirdek ve ribozom hücrelerini işaretlemişler. Bunu bu floresan görüntülemeyle incelemeye başlamışlar. Ve bakmışlar ki burada işaretlenen bu proteinler aynı zamanda yakında bulunan, hani kolonizasyon olarak zaten uydu oligodendrositler ve işte oligodendrositler nöronların etrafında bulunan hücre gruplarıdır. Bunların içinde de, bu nöronların içinde de bulunduğunu görmüşler. Ve daha sonrasında şimdi biraz daha derinle inmeye çalışmışlar ve elektron mikroskobuyla görüntüler yakalamışlar bu iki farklı hücre grubu arasında. Bakmışlar ki normalde çok da beklemedikleri bir plazma membranında farklı boşluklar, farklı gap'ler var. Bu aslında şu açıdan önemli. Klasik olarak temelde iki farklı madde taşınım sistemi biliyoruz biz. İşte bir tanesi hücreler arasında gem çakışınlar aracılığıyla olan küçük o tüpler, tüneliklerden madde taşınımı. Bir diğeri de işte hücre içindeki proteinin, yağın, lipidin, karbonhidratın bir kesecik içerisinde toplandıktan sonra hücre dışına atılımıyla olan bir madde taşınım sistemi, madde aktarım sistemi. Bu aslında bunlara nazaran çok daha yeni bir buluş olarak ifade edilmiş. Acaba buradaki proteinler burada buldukları farklı boşluklardan mı geçiyorlar? Yani tabii ki bunu net olarak gösterememişler ama sonuçta şu an bütün işaretler, hani bütün bulgular daha doğrusu bunları işaret ediyor. Temel olarak şimdi kısaca şeyleri özetleyeyim. Hani bu oligodendros nedir? Onları bir temel olarak ifade edeyim. Burada kullanılan hücreler nelerdir? Ne işe yarıyorlar? Beyin temelinde işte nöronlar ve glial hücreler ve oligodendrosler de bu glial hücrelerin alt grubunda olan bir hücre grubu. Merkezi sinir sisteminde nöronların etrafındaki miyelin kılıfın oluşmasını sağlıyor bu oligodendrositler. Bunun sayesinde de sinir iletiminin hızlanması sağlanıyor. Aynı zamanda yine bu aslında çalıştıkları hücre grupları, bu çalışmada yer alan hücre grupları SOX10 adını verdikleri farklı bir oligodendrosit kökenli bir hücre, oligodendrosit soyundan gelen bir hücre. Bunların görevleri tam olarak belli değil. Yani bu uydu oligodendrositlerin görevleri tam olarak belli değil. Bunu araştırmaya çalışırken biraz da tesadüfi, biraz da şans eseri bu bulguları bulmuşlar. Peki bu tam olarak bize yani ne sağlayacak? Tamam, işte farklı bir madde aktarım sistemi bulunmuş, farklı bir taşınım sistemi bulunmuş. Bu ne işe yarayacak? Ya şu anlamda bize faydası olabilir. Özellikle hemen hızlı bir nöroinflamasyon modellemesi oluşturmuşlar. Ve bakmışlar ki bu madde aktarımı bu nöroinflamasyon sırasında daha fazla oluyor, daha hızlı bir şekilde artıyor. Ve yine bakmışlar ki özellikle beynin doğumdan sonraki ilk yeni oluşum aşamalarında, gelişim aşamalarında daha hızlı oluyor. Şimdi bu nöroinflamasyon sırasında daha fazla oluyorsa özellikle Alzheimer, işte Parkinson ve benzeri hastalıklarda acaba biz bu patojen proteinleri farklı hücrelerden birbirine aktarımının bir mekanizmasını, bir yol ağını bulabilir miyiz? Bu konularda yol gösterebilecek bir çalışma. Ama henüz bilinmeyen kısımları da yine var. Hani bu transfer mekanizması tam olarak nasıl oluyor? Bunu ne tetikliyor? İşte hangi sinyallerle azalıyor, artıyor, ne kadar sürüyor? Bunların yanıtı bu çalışmada verilememiş. Bunun için de tabii ki daha ileri, daha detaylı klinik araştırmalara ihtiyaç var. Ki biz bu hücrelerin rolünü tam olarak anlayabilelim. Nörodejeneratif hastalıkların da anlaşılması konusunda daha iyi yerlere gelebilelim.
Teşekkürler, ağzına sağlık. Şimdi habere işte farelerde gösterilmiş deyince sen aklıma geldi. Bir Twitter sayfası vardı, Just Says in Mice diye. İşte böyle haberleri alıyor, paylaşıyor ve üzerine in mice yazıyor. Çünkü genelde haber başlıkları şeydir. Yani işte kola bize şöyle zararlar veriyor. Ama işte bunu fareler üzerinde denemişler. Böyle bir anekdot eklemek istedim. Yani evet, zaten çoğu çalışma önce farelerde yapılıyor ve genelde haberleştirilirken şeyi çok seviyorlar. Alzheimer'a çare bulundu. Ama farelerde biz fare değiliz. O yüzden çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor o haberler ne yazık ki. Biz de burada işte bunları böyle belirterek aslında.
Ne kadar detaylı, ne kadar doğru şekilde aktarırsak clickbait amacını o kadar önüne geçmiş oluruz aslında.
Aynen öyle, evet. Bizim de amacımız bu. Umuyorum güzel bir program olmuştur. Severek dinlersiniz. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ya umarım uzun soluklu bir yayın serüvenimiz olur. Dinleyenler de umarım keyif almıştır. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle herkese sevgilerimi sunuyorum.
Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
Kesinlikle, ben de böyle uzun bir aradan sonra burada bu şekilde buluşmaktan çok memnunum. Umarım herkes için de dinlemesi çok keyifli olmuştur. Bir sonraki haber bültenlerinde görüşmek üzere diyorum ben de.
Ben de ikinizin de ağzına sağlık diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz de bizi YouTube'dan, Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmasın. Daha takip etmiyorlarsa Neuroblog yazmaları arama sekmesine yeterli olacak diye tahmin ediyorum bizi bulmaları için. Teşekkürler. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın.